Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Her zaman olduğu gibi yanımda Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. İyidir. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. Hafifçe dolu bir gündemimiz var.
Evet.
Hemen başlayalım Levent abi.
Bir saatte bitsin.
İnşallah. haftanın etkinlikleriyle istersen giriş yapalım.
Logitech ürünlerini Türkiye'de tanıttı.
Evet.
Safir'de bir etkinlik yaptılar. Davullu falan bir şey. Pek başarılı geçmedi. Çünkü yani pek anlatılacak bir şey yoktu. Pek fazla ürün yoktu. Logitech mobil ürünlere kendini odaklamış.
Evet. Klavyeyi, mobilyayı unuttular.
iPad aksesuarlığına ve Samsung tablet aksesuarlığına kilitlenmiş. Oyuncu donanımlarına kilitlenmiş. Ama mesela bir eski Logitech Wave keyboard gibi bir baba bir klavye yok ortalıkta yeni ürünler arasında. Ya da ne bileyim bir MX-1100 gibi, MX-1000 gibi, G7 gibi zamanının baba mouse'larının bir karşılığı yok. Ya oyuncu mouse'ları enteresandı ama Murat onların da yani öyle tipleri var ki yani verseler, bedava verseler kullanır mısın bilmiyorum yani. İyice çılgın böyle tasarımlara gitmişler. Ya ben şeyi anlamıyorum. Ya oyuncu donanımları saçma sapan renklerde olmak zorunda mıdır? Böyle abuk sabuk her tarafından bir çıkıntı mıkıntı bir şey bilmem ne. Yani illaki F-117 uçağının garip tasarımını taklit etmek zorunda mıdır? Anlamıyorum.
Valla demek ki abi yani bir yerde insanlar sıkışıyorlar. Ne yapsak yine diye hani rengini değiştirelim.
Ya ben işte hep diyorum ya depoda kalan farelerin üzerine kırmızı iki çizgi çek gamer diye. 35 dolarlık fareyi 75'ten çak. O hesap.
Yani ama işin kötü tarafı yani o fareden de bir tane işte oyun faresi var. Hani eskiden olsa 10 tane fare olurdu.
Ama çeşit var. Razer var, işte diğer markalar var. Microsoft çekildi. Sidewinder farelerle bir şansını denemişti. X5, X6 yalan oldu.
Evet.
Bilmiyorum ya. Biz oyuncu ekipmanları üzerine bir video yapmıştık çok eskiden. Yani 2011'de falan.
Evet.
O şey ayrı bir tartışma konusudur. Hani oyuncu aksesuarı denen şey bir palavra mı, gerçek mi? O bir kendi başına bir şeydir. Tartışma konusudur.
Sonuç itibariyle Logitech kendini daha çok tablet aksesuarcısı olarak konumlamış durumda.
Adamlar mobil, Bluetooth hoparlör.
Yalnız bir tane ufak fareleri var Ultrabook için tasarladıkları.
Touch mouse şey olmuş. Ufacık bir şey haline gelmiş.
Ufak e-sabunu gibi yine minnacık. Çok da
Bluetooth
hoşuma gitti.
Bluetooth yalnız o klavyede bak mesela. Şey o farede. Hmm. Yani PC'de kullanacaksan Bluetooth'lu PC olacak. Güzel olmuş yani. Çünkü Microsoft'un bu wedge, hani takoz hani kelime anlamıyla klavyesi ve mouse'u var. Onun mouse'u çok kaba böyle hakikaten takoz. Bu ona şık alternatif olmuş. Fakat 100 euro mu 100 dolar mı 100 lira mı ne?
Evet, diğer bir etkinlikte biz katılamadık. Panasonic 4K tabletini tanıtmış.
Evet, onlar da tablete 4K getirdiler. Biz ziyaret edemedik. Çok fazla da açıkçası takip etmedim. Çünkü yani çok anlamlı mı bilmiyorum.
Yani.
Yoksa birazcık işte yaptık oldu. Bizde var, başkalarında yok. Şey mi?
4K biraz pazarlama unsuruna dönüştü abi artık. Bizden de evet. Teknoseyir 4K diye isim yapsak millet aa bu ne diye gelecek.
Ya tabii belleğin ve pikselin çoğundan bir zarar gelmez de. Şimdi o 4K'yı hangi grafik işlemcisiyle çalıştıracaksın? Bizimkiler daha 1080p'de dökülüyorlar. Artı şimdi 4K'nın hani zarar gelmez olması için işletim sisteminin bu kullanıcı arayüzü parçalarını, fontları, yazıları, işte simgeleri çok iyi ölçekleyebilmesi lazım. Yoksa çok güzel olur. Her şey böyle yumuşak yumuşak olur. Antialiasing'e gerek kalmaz.
Doğru.
Küçük küçük piksellerle her şey kağıda yazılmış gibi olur ama işte bu da genelde Apple bu işi daha iyi beceriyor.
Evet. Orada dediğin gibi ama bir de şey var abi şimdi 4K hani çözünürlük diyelim. Altında onu dolduracak bir de şey lazım işte. Bitrate şu bu lazım. Yoksa ne oldu? Geçenlerde işte 4K çeken kamera gibi şeyler de çıkmaya başladı. Yani 4K o çözünürlüğe çıkmak değil sadece. Bir de kalite algısı sadece çözünürlükle olmuyor.
Yani
4K birinin biraz suyu çıkıyor yani.
Film izleme konusunu ben düşünmüyorum bile. Çünkü hangi filmi hangi mecrada taşıyacaksın da o 4K tabii. tablette izleyeceksin. Ve onu kafaya takmıyorum bile de. Ya bu birazcık biz yaptık oldu şeyi. Ürünü.
Evet. 4K'dan biraz nemalanmak için abi bu aralar yani, görüyoruz işte.
İlk biziz. Evet. İlk yaptık.
Samsung'a da uğradık. Note 10.1. Yeni Note 10.1 tanıtıldı.
Bu arada bu 4K tabletin dünya fiyatı 6000 dolar.
Ha, bir şey değilmiş. İki tane alırız.
12 bin liraya gelir Türkiye'ye döndürsek. Yani biraz Allah akıl fikir versin mi diyelim, ne diyelim yani.
Gerek yok. Kaç tane gelecek Türkiye'ye acaba, ben onu merak ediyorum. Hani lansman yani. Yapıyorsun iyi hoş da.
Samsung'un etkinliği vardı. Samsung da Galaxy Note 10.1'in yenisini tanıttı. Yenilenmiş halini.
Evet.
Tanıttı.
Vallahi
güzel bir ürün. Hani...
Evet, yani yine klasik Samsung çizgilerinde, biraz Galaxy S4'ün irisi gibi duruyor.
Yani Note 3'teki o sahte deri görünümü.
Aynen, devam.
Dikiş. Hatta orada stand görevlilerinin fena halde aklı karışmış. Bir yandan o arka yüzeyin deri değil plastik olduğunu söylüyorlar ama bir yandan da o dikişlerin elle yapıldığını iddia ediyorlar.
Sonra biz çözdük onu değil mi?
Kızlar şey olmuş, kızlar ambele olmuş yani orada.
Meğer tanıtım filminde öyle bir sahne var. Herhalde onu izlediler.
Tanıtım filminde deri ustası falan gösteriyorlar. Onu herhalde gördüler. Komik olmuş. Bir de şöyle bir durum vardı. Ben bunun sorusunu da sordum. Aldığım yanıt tatmin edici olmadı. Sergilenen tabletler 32 GB'tı. 16 satılacak dediler. Evet. Sordum. Yani 16 GB dediler.
Bu kadar.
Yani o tabletler niye 32 idi? Yanıtını alamadım. İşte büyük olasılıkla zaten cihaz pahalı. 1400 lira mıydı?
O civar.
Tablet zaten pahalı. Bir de 32'si daha da pahalı olacak diye hiç onu karıştırmadılar anladığım kadarıyla. Wi-Fi'li modeli de var. Kalem öne çıkmış. Şimdi zaten Note serisinin şey özelliği kalem. Burada da kalemle yapılabilecek şeyler. Bir de şey hoşuma gitti. Şimdi tabii ekran büyük olunca artık Samsung Android'i basbayağı Windows haline getirmiş. Pencereleri açıyorsun, küçültüyorsun, büyütüyorsun, simge durumuna küçültüyorsun falan. Uygulamalar pencere içinde. Yani o klasik multi view muydu neydi? İki tane uygulamayı yan yana çalıştırmaktan öte bayağı bir Windows tadı olmuş. Bir yandan da tabii şimdi Windows'da Windows kalktı.
Değil mi?
Tabii Android'e Windows geldi. Çok ilginç geldi bana.
Ya güzel şeyler yapmışlar. Yani evet. Uygulamaları gerçekten adam gibi adapte etmişler kaleme.
Evet.
Ama kaç kişi kullanır ya da onlarla gidip hakikaten bir şirkete sunum hazırlar mısın gibi konular biraz havada.
Valla tablet dediğim gibi kalem önemliyse bence Note serisi bu Note 10.1. Kalemi bir de iyi çalışan hani kalemi bir tablet arıyorsan. Evet. Şimdi kalemi pazardan da alıp tabletinde kullanmaya çalışabilirsin ama bunun bütün arayüzü falan kaleme göre şekillendirilmiş. Sadece bir çizim programı açıp da kalemle yazı yazmıyorsun. Kalemi bütün tablette kullanabiliyorsun. Kullanmak zorunda değilsin. Kullanabiliyorsun. O yüzden enteresandı.
Evet.
Samsung'un böyle bir etkinliğini de izlemiş olduk.
Evet, bunlar bizim katıldığımız sunumlardı bu hafta.
Türkiye'de gerçekleşen tanıtımlardı.
Şimdi bir imza haberi, anlaşma haberi var. Akamai ve Telekom arasında Levent abi.
Bu İngiltere'de gerçekleşmiş. Çok kısıtlı bir takım medyaya haber verilmiş. Akamai büyük içerik dağıtım ağı. Yani nasıl dünyanın her yerinde sunucuları var. Birbirini kopyalayan ayna sunucuları var. Sen bir film yaptın diyelim kendine. İşte bu filmini yüklüyorsun Akamai'ye. Dolayısıyla işte Japonya'daki adam o filmi tıkladığında senin sitenden linke Japonya'daki sunucudan izliyor o filmi.
Doğru.
Kanada'daki adam Kanada'daki sunucudan izliyor. Dolayısıyla hızlı geliyor. Ülkeler arası hani bizim ülkenin bağlantısı kötü falan muhabbeti olmuyor. Ayrıca Seno dosyayı kendi sunucuna yüklesen öleceksin faturadan. Akamai gibi firmalar biraz daha makul bir fatura yolluyor. Ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Senin normalde o sunucu kendi sunucundan o dosyayı yayınlayabilmen mümkün değil. İşte Akamai gibi içerik CDN denen içerik ağları sayesinde yapabiliyorsun bu işi. Telekom'la bir anlaşma imzalamışlar. Buraya davet edilen gazeteciler de internet iki kat hızlanacak falan gibi abuk subuk şeyler yazmışlar. Hiçbir şey anlamadıkları çok iyi belli oluyor ne konuşulduğunda. Hiçbir detaya sahip değiliz.
Evet, hiçbir nasıl detaya olacak? Sahip değiliz.
Telekom, yani biz şimdi Akamai'nin Türkiye'de sunucuları mı olacak? Biz öyle de gözüküyor. Bu hizmeti alabilecek miyiz? Telekom'un ne iş? Telekom bir bulut hizmeti mi sunacak? Nedir bu? Maalesef internet iki kat hızlanacak diye başlık atan meslektaşlarımız sayesinde
evet, hiçbir şey anlamadık.
Hiçbir bilgiye sahip değiliz. Göreceğiz.
Ya bu olaylar da daha iyiye gitmeyecek biliyorsun değil mi? Bu bilmeyen meslektaşların sayısı gittikçe artacak.
Artacak. Biz emekli olacağız. Onlar devam edecekler. Hayırlı olsun. Magazinciler özellikle teknolojici olacaklar.
Evet.
Bakalım Akamai'nin nasıl bir yansıması olacak? Türkiye'de ne çıkacak? Formlu internetimize ne getirecek? Takip edelim, öğrenelim.
Form konusunda biraz şey aldı, unutturdular. Ama çalışıyor yani galiba bildiğim kadarıyla arka planda.
Form çatır çatır çalışıyor. Form işte biliyorsun BTK bazı taleplerde bulundu. Form onları işte yerine getirdi. Diyelim. Fakat hani yabancılar hani here to stay diyor ya gitmeyecek kalacak burada. O belli. Öyle bir devletle yani devlet dedim Türk Telekom. Ben hala bunları özel firma gibi yok görmüyorum. Yok canım
tabii.
TT.net'le, TT.net'le, Türk Telekom'la öyle bir birbirlerine bağlanmışlar ki, iç içe geçmişler ki Türk Telekom ya da işte TT.net zaten deli gibi savunuyor sen form dedin mi? Başka ülkelerde form adıyla bilinen gezinti hizmeti diye bir de onların kalıp bir cümlesi var böyle. Mutlaka o cümleyle başlıyorlar lafa. Neyse işte.
Evet.
Bir form konusunda hani son olarak şunu söyleyeyim. Hani sustu işte herkes.
Evet.
Yani bu BTK değişiklikleri yaptı. Sonra TT.net insanları Antalya'ya bir güzel IT basınını götürdü. Hatta bizi de davet etti. Program uygun değildi, gidemedik. Davet sırasında bunun bir form etkinliği olduğunu söylememişlerdi. Orada şapkadan form çıkmış. İki gün boyunca basına form lansmanı yapıldı. Arkadaşlar da güzelerek böyle mutlu şekilde geldiler ve form konusunda bir daha konuşan, bizim gibi delilerden başka konuşan kalmadı. Formla yaşamayı öğreneceksiniz.
Evet.
Özet bu.
Bir diğer haber de geçen haftalarda bu şey diyorduk hani ne oluyor bu tablet, Fatih tabletlerinden ses çıkmıyor diyorduk. İhalesi Telpa'ya gitti.
Telpa kazandı. Evet. Büyük bazı firmalar teklif bile vermemiş ya da verememiş.
675 bin adet tablet 409 milyon liralık teklife gitti.
Bu arada bu da ana ihale değil. Daha 10 milyon mu 16 milyon mu ne tablet orada da. Bunlar leblebi çekirdek. Bunlar deneme şeyi. Atışı. Yani tabii
bu arada General Mobile.
Yani Telpa onun şeyi sahibi.
Discovery.
Şimdi rakibine göre çok daha ucuz bir teklif vermiş. Ama tabii bakarsan başka hani gazetecilerin yazdıklarını incelersen çok fazla soru işareti var. Mesela bu teklif veren bazı firmalardan bu teklif ettiği aletin hani bir ete kemiğe bürünmüş bir prototipi, bir örneği bile istenmemiş. Yani yok mu bu tablet, var mı? Sadece kağıt üzerinde biz bunu yaptırırız abi mi? Artı mesela Serhat Ayan gazeteci dostumuz şey diyor ya diyor hani bu 3 yıl için yapılmış bir ihale ama diyor ya 3 yıl sonra tablet mi kalacak onu bilmiyoruz diyor.
Tabii.
Hani biz diyor şimdiden bunun ihalesini yapıyoruz. Hani dilim dilim bölmüyoruz. Peşin böyle 16 milyon mu 10 milyon mu ne tablet almaya çıkıyoruz. Alışverişe çıkıyoruz ama diyor 3 yıl sonra tablete mi takan olur? Artı şu o tableti 3 yıl sonra takan mı olur? Falan filan.
Evet. Diğer böyle geçeyim. Türkiye'nin en büyük bankalarının kullanıcı bilgileri abi ortamada olmuş.
Kredi kartı bilgileri.
Hepsi bir güzel satılıyormuş.
güzel banka çalışanları acayip parayı indirdik falan diye birbirlerine mesajlar çekiyorlar.
5 milyon falan. Vatandaşın telefon ve kredi kartı bilgilerinden evet. bahsediyoruz. Evet. Dolandırıcıların eline geçmiş. Bankaların orta ve üst düzey yöneticileriyle Ankara'da görev yapan bazı bürokratların
işin içinde oldu.
Evet.
Bu bir hackmek durumu yok, değil. Yok. Bu direkt kendi satış. Yetkilerini kullanarak. Ben geçen hafta anlatmadım mı
anlattın
sana?
Anlattın
ha. Bizde de hackmek olmuyor, memurlar evet, indiriyor datayı diye. Tam, bu tam bunun bu. Büyük şeyi.
Evet.
Bu öyle ufak bilgisayar başındaki memur yok. Değil, suyun başındaki büyük isimler. Şimdi bunu Milliyet zannedersem bu haberin üzerine gidiyor.
Sabah.
Yalnız Murat hani şimdi bu haberleri yapıyorlar da hiçbir şey yok. Biraz da biliyorsan hiçbir delil melil yok. Yani bu bir de bunu güne böldüler arkadaşlar. Her gün yeni bir dilim veriyorlar. Fakat hani böyle haber de yapılır mı bilmiyorum yani. Bu kesinlikle bu doğrudur. Adım gibi eminim. Hı-hı. Fakat sadece bu içimden gelen duygu. Adamlar ortaya hiçbir kanıt koymuş değiller, onu da söyleyeyim yani.
Takip makip yapılmış bu insanların. İşte şeylerini, telefon konuşmalarını falan yazmışlar. Oradan kesitler aktarmışlar.
Kesinlikle doğru ya olduğuna şöyle, adım gibi eminim.
Bana. Kurgu olsa da ispat edemezsin. Gerçek oldu. Yani bu buradan çıkmıyor.
Hayır, hani bu gazeteci arkadaşların işte Pulitzer ödülü almak istiyorlarsa o filmlerde şey olduğu gibi Bulçak diye filancı bankası söylemesi lazım. En büyük 3 banka diye sallayıp da kaçmak yok.
Hangi 3
herkesi
banka?
Herkesi zan altında bırakıyorsun. Ha. Niye kesinlikle doğrudur adım gibi eminim diyorum. Ben mesela şunu gördüm kardeşim. Ben bir ay kredi kartı borcumu yatıramadım. Şu şey mesajları geliyor ya, borcunuz varsa halledelim, görüşelim falan. %500 arttı o mesajların telefonuma gelmesi. Yani buradan eminim bunun gerçek olduğuna. Ha, elimde bir ispat var mı? Yok. Kişisel bir deneyimim var sadece. Evet.
Dolan şeymiş, 1 milyon kart bilgisi 2500 TL ediyormuş. Bu da bana az geldi. Yani, 1 milyon kart için. Evet,
şeydir. Onların şeyi var ya, güncel mi değil mi? Hmm. Denenmiş mi değil mi falan filan.
Tabii, bir tabii,
de şeyi, onlar şeyi de ayırt ediyorlardır. İşte Levent Bekcan'ın kredi kartıyla işte filanca Kalkava'nın kartı şey değildir. Aynı değerde değildir. Bilgileri kart demeyeyim de bilgileri aynı değerde değildir.
Doğru. Bir rezalet tabi Adobe'de devam ediyor. Çalınan evet. kullanıcı bilgisi sürekli artıyor. 2.9 milyon kişiydi. 38 milyon oldu. 150 milyona çıktı.
Her hafta arttırıyoruz.
Her hafta arttırıyor.
150 milyona çıktı.
Buradaki bu haberdeki kötülük o değil ama. Millet şeyden başlamış. Yani bu Adobe'ye üye olanlar. Mesela Facebook hesapları, Yahoo hesapları hepsi yoklanmaya başlamış. Biliyorsun onlar denenince kilitleniyor ya da işte bir uyarı geliyor, birisi farklı bir yerden girdi hesaba falan diye. Milletin hesaplarına bu sefer artık bulaşılmaya başlıyor. Yani şey atılıyor, olta atılmaya başlanmış.
Evet, Facebook'ta şey çıkmaya başlamış, uyarı mesajı falan. Felaket.
Yani bu senenin skandalı, bu senenin Sony'si Adobe oldu.
Batırdılar, aynen öyle. Batırdılar.
Yani bundan, ya bu da Sony gibi cezasız kalmaması gereken bir şey Levent abi.
Ya sektör kessin cezasını ya. Bütün bulut her şeyi batırdılar yani. Bu saatten sonra kim güvenir bunlara? Felaket.
Yaptıkları her şey de kötü. Hani kaptırdığın şifreleme de kötü. Tek anahtarla her şeyi yani, şifrelemişler.
Sanki amatör blog.
Ya.
Yani adamın sitesi. O kadar insanları bu Creative Cloud'unu kullanmak zorunda bırak. Hiçbir online özelliği kullanmayacak adamı bile account açtırmak, hesap açtırmak zorunda bırak.
Kredi kartını al.
Ondan sonra da çaldır. Hiç ses de çıkartmıyor.
Evet,
hiç.
Sıfır.
Şey, duvar yani Adobe, duvar. Umarım bir şeyini, zararını görürler. Hep evet. Bize soracağız, biz görüyoruz zararını ama bir şey olur yani bu tekerliğiyle.
Evet.
Bu kadar rahat davranmaması lazım.
Patent konusunda bir Amerika canavar kesiliyor. Bütün davalar evet. Mavalar. Bunlara da getirsinler bir cezayı.
Aynen öyle.
Her kişi başına bir kessinler milyon doları. 150 milyon dolar ödesinler işte.
Aynen öyle.
Başka türlü abi olmayacak yani bu işler. Baksana bu Sony'den sonra hani sektör akıllanır diye umarsın. Tabii. Yok. Çünkü yani, cezalar küçük abi.
Yani şimdi şöyle. Tabii ki hani tamam adam hani diyebilirsin ki ya adam hacklenmiş, meklenmiş bilmem ne ama kardeşim bu Adobe'sin yani paran mı yok? Hmm. Hani en baba güvenlik uzmanlığını çalıştıracak, en baba güvenlik sistemlerini kuracak paran mı yok, uzmanlığın mı yok?
Evet.
Ha, uzmanlığın yoksa parayla alırsın zaten. Tabii. Uzman olmak zorunda değilsin. Niye bütün şeyleri tek aynı keyle şifreledin, bütün şifreleri? Yani bahanen ne senin? Açıklaman ne? Açıklaman ne?
Yeni konsolların haberleri geliyor abi. PS4, Xbox One artık PS4 başladı. Çıktı. Evet. Haber her taraftan inceleme yağıyor.
PS4 çıktı artık. Zaten insanların eline geçmeye başladı. Xbox One da yanlışlıkla haftaya çıkacak ama bu hafta yanlışlıkla satan firmalar oldu. Hmm. Fakat onları Microsoft banlamış açılış tarihine kadar. fakat artık tabii ki hani adamın banlansa da adamın o arayüzün falan görüntülerini alıp yayınlamaması için hiçbir neden yok. Çıktı konsollar yani.
Yeni devir başladı
dönem. Yeni bir dönem yalnız başladı.
Bu basın örneklerinde yine PS4'ün sorunları var galiba. Satılanlara göreceğiz
HDMI
ama.
HDMI sorunu var. Evet, HDMI. 1000'de 4 müymüş neymiş? Hı. Fakat o 1000'de 4 o kadar ya. Milyon konsolu düşünürsen.
İyi rakam.
Size de çıkabilir oluyor piyango.
Bir de editöre giden de çıkması ayrı bir sorun.
Yani şimdi bütün cihazlarda varmış. Denk düşmüş. HDMI'den görüntüyü kesiyormuş bir süre sonra.
Kesiyormuş.
Ya Murat, ilk saldıranlar mağdur olacak. Yani bu hep böyle. Hani konsolların arızasını falan bırak. Oyunlar felaket. 720p oyunlar.
Ya.
Kardeşim benim evimde zaten 720p gösteren bir konsol var. Ha hemen tabii bu lafı da Xbox One'a söylüyorum zannedilmesin. Call of Duty Ghosts PS4'te kaç? Kutudan çıktığında 720p. Sonradan patchle 1080p oluyormuş. Battlefield 4 1600'e 900. Hani fanboylar hemen Xbox One'ı öldürüp üzerini kapatıyor ama PlayStation 4'te de durum çok daha üstün değil ki. Orada da bir sürü sıkıntı var. Hı hı. Şu anda niye alayım ki? Benim evimde zaten 720p gösteren bir konsol var. Niye bunları alayım? O yüzden bekleyenler karlı çıkacak. Ben sana söyleyeyim.
Kesinlikle abi.
Hiç şu anda saldırmanın bir... Artı Murat, saldırıyorsun de ne saldırıyorsun abi? Oyunlar ne? Assassin's Creed 4, Call of Duty Ghosts, Battlefield 4. Abi bunların hepsi çarşıda var zaten. Xbox One'a 360'a PC'ye.
Doğru.
Yani PlayStation 4'te NEC için mi alacaksın PlayStation 4'ü? Ya da Xbox One'ı ne için alacaksın? 700'ün yani. Bekleyenler kazanır abicim.
Kesinlikle doğru abi.
Bu sorunlar düzelir. Patch'ler çıkar. Hmm. Artı iki konsolda da eve gelip gelir gelmez koca birer patch indirmek zorundasın. Doğru. İkisinin de Zero Day patch'i var. Bekleyin abicim, bekleyin.
Kobay olacaklar ilk alanlar, bu kadar basit.
Aynen öyle. Sıkıntı. Ha tamam, havayı atacaklar bende var diye ama sıkıntıları da çekecekler.
Türkiye'de de 13 Aralık tarihi var PlayStation için.
Fiyat da var.
1400 TL.
Geçen hafta bu yetişemedi bizim kaydımıza. Geçen hafta belli oldu. Valla ben IFA'da Sony ile konuştuğumda Sony 2013'e PlayStation'ı yetiştirebileceğini düşünmüyordu. 2014'ün hatta Şubat'a kadar belki sarkar diyorlardı. Şimdi 13 Aralık diye bir tarih verdiler. Zannedersem 9'unda mı ne de şey var, tanıtımı var. Ya Murat, burada şeyi bilmiyoruz. 25 tane konsol satılıp da işte PlayStation 4 Türkiye'de mi denecek? Yoksa raflarda dizi dizi olacak mı bilmiyoruz.
Vallahi şimdi şeye bakıyorum da hepsiburada.com'da ürün 31.12.2013'te stoklarda olacak diye ön sipariş açılmış.
31.12?
Evet.
Yani 31'in 31'inde kim? 2014'te sana.
Evet.
O zaman 13 Aralık işi hikaye.
Herhalde. Yani ben hepsi burada yaşıyorum.
Microsoft da öyle bir şey yaptı ya. Lansman yaptı. Ayrı şey konsol dedi sonra.
Bir de şey. Aynı hesap. Buradaki fiyat da 1500 lira onu da söyleyeyim. Haberlerdeki çıkan belki de doğru değildir. Sonuçta satıcı ne diyorsa o.
Vallahi ben tekrarlayacağım Murat. Sakin olun. Saldırmanın bir alemi yok.
Kişisel olarak çekindiğim şey şu abi. Donanım güncellemesi gelir mi?
O sanmıyorum. Onu sanmıyorum. O elbette olacak. Slimleri çıkacak bunların falan ama.
Yani bir nesil beklemek mi lazım?
O da çok beklersin canım. Yoksa tabii ki bunların slim'i çıkacak. Küçüğü çıkacak falan ama çok beklersin.
Fiyatı onlara. Ne diyorsun? 1500 diye düşün.
Valla pahalı ama bir yandan da şunu söyleyeyim. Yani şimdi
yurt dışını söyleyeyim sana. 519 dolar. 1000 lira. Kirizon'la birlikte. 1000 evet. lira. Bu, hem de Sony Store bu. Yani indirim falan değil. Direkt tavsiye edilen satış fiyatı.
Sony Türkiye'de diyor ki %20 diyor ek vergi ödüyorum ben diyor. Hani KDV falan değil. %20 diyor. Bu cihazlar eğer değişmedi kumar makinesi. Hala kumar makinesi kategorisinde. 1000 liraya %20 ekledin. 1200 lira. Yani 1400. Şimdi şuna bakıyorum. Xbox 360'ın hani düşük modeli bile 700 lira mı ne? Ha, o da 700'e iniyor. Kampanyaya iniyor. 4 GB'lığı. Yani 1400 dolayısıyla hani pahalı mı pahalı. Çok para mı çok para ama
bir kere alacağım.
Çok şaşırmadım.
Bir kere alacağım.
Yani. Şimdi burada bunun yurt dışı fiyatı 500 dolarsa kaçakçılar da çok fazla cazip bir şey haline gelemez.
Evet.
Çünkü zaten pahalı.
Pahalı.
Yani
daha sonuçta kargosu margosu var.
Artı garanti meselesi bilmem nesi var. Onu da söyleyeyim yani. Bunu tamam birileri satacak bunu. Şimdi forumlar kesin. Şeyler dolacak. Gitti gidiyorlar sahibinden konular. Doğru. Dolacak, yıkılacak ama yani şimdi şeyi de söyleyelim hani abi bunun garantisi biziz.
He.
Olayını da biliyoruz yani. Sonra gidiyorsun, bir gün sonra gidiyorsun. Abi senden bizden mi almıştın diyor adam. Yani o yüzden hiç onu ben garanti saymıyorum.
Vallahi bence hani sonuçta konsolların ömrü ortada. 1400 lira veriyorsun, 5 yıl rahat kullanıyorsun abi. Öyle baktığın zaman 5 yıl kullanabildiğin ekran kartı var mı? Yok. 5 yıl kullanabildiğin PC var mı? Yok.
Yani
o kadar yani pahalı, kesinlikle pahalı ama yatırım manasında hani karşılığını veriyor bence.
Tabii ki.
Bugün yani 1400 lira hangi ekran kartı alırsın?
1400 lira 700 dolar. Ben evet. Şimdi liralardan, ben bilgisayar parçalarını dolar konuşmaya alışmış bir adamım. Hala dolar düşünüyorum. 1400 780 liraya alırsın. 780 alabiliyor muyum?
Evet, 1460 TL
tamam, şu an gayet baba bir kart alabiliyormuşum. Hı-hı. Ama senin dediğin gibi bir sene sonra o karta şey diyecekler. Yani TI'yi karıştırmıyorum hiç. Bir sene sonra bu tarihlerde bende 780 var dediğinde güzelmiş ya falan hani. Hı-hı. Geçen sene süperdi o kart diyecekler.
Evet.
Ama konsol aynı kalacak.
Evet.
Ya bu birazcık Murat hani konsol mu PC mi tercihi çok zor bir tercihtir. Çünkü onda ben çok ek faktörler var. Şimdi konsol daha çok salonun şeyidir.
Öyle.
Salonun çocuğudur ama PC şeydir. Arka odada karanlık böyle bilgisayarın üzerine iki büklüm çömelip sabaha kadar o Xbox şey XCOM oynamaktır yani PC.
Vallahi
ben biraz daha ben konsolu şey görüyorum. Yani konsolu ya kendi yaşamımdan belki böyle gerçekleşti ama ev seninse yani artık kendi evindeysen konsol daha keyifli oluyor. Salon da senin çünkü de. Hani babanın yanındaysan babana işte şu şeyi kapat da Muhteşem Süleyman'ı kapat da ben halo oynayayım demek biraz zor. Bilgisayarı hani böyle deli gibi savunan işte şey yapan arkadaşların birçoğunun aslında şeyi o. Yani zaten o PC'nin kişisel bilgisayarın kişiselliği hoşlarına gidiyor. İşte odan da salonda işte annenler ne hangi diziyi seyrederlerse seyretsinler. Sen oradasın. Ne ettiğin de belli değil. Kendi odandasın. O monitörün ışığıyla sabaha kadar bir şeyler yapıyorsun. Bu tabii güzel bir şey.
Öyle.
Öbür türlü salondasın. Herkesle birlikte. Hey o.
Abi, ben şey inanmıyorum. Hani o mu diye bir tartışma yok. İkisini de alacaksın oyuncuysan. Mecbursun. Bir yerde çünkü eksklusifler var. İşte ne bileyim bazı oyunlar hakikaten Xbox'ta ya da konsolda ya, daha zevkli.
Ben çok tabii oyuna meraklıyım falan diyorsan tabii ki hani bir God of War'u görmemezlikten nereye kadar gideceksin? Yani. Ya da ne bileyim bir Halo'yu ya da Gears of War'u ne bileyim bugün hala PS2'nin PlayStation 2'nin bazı klasikleri var. Shadow of the Colossus falan diye. Dünya klasiği yani. Bunları hani hakikaten ben oyuncuyum şöyleyim. Bunları ne kadar sırtını dönebilirsin bunlara. Bir yandan tercih, bir yandan da işte bir anlamı var.
Bakalım. Şeyde bile aynısı olacak. Xbox mı, One mı, PS4 mü derken günün birinde ikisini de alacaksın. Sadece hangisini önce alacağını değişecek.
Ya çok şeysen, çok meraklıysan.
Tabii oyuncuysan.
Yani. Ya orada işte PlayStation'ın güçlü olduğu bir eksklusivler tarafı var. Xbox'ta hep aynı yere dönüp gelip işte Halo, Forza Motorsport, Gears of War, Halo diye dönüyorsun. Tabii eksklusivlerde Sony çok daha yaratıcı. Yeni şeyler ekliyor.
Evet.
Microsoft da ekledi ama Sony'nin sabıkası çok iyi. Yani adamlar daha bu sene bile Last of Us çıkardılar. Hı-hı. Yepyeni bir şey. Hani evet. Hiç yoktan bir seri olabilecek bir şey. Şu şey Beyond Two Souls falan. Hani ben evet. Pek oyun gibi bir şeye benzetemedim ama süper bir olay. Hani takdir etmek lazım. Adamlar şey giderken bile PlayStation 3 artık bavulunu toplamış giderken bile yeni şey çıkartıyorlar.
Bomba çıkarıyorlar.
Yani bomba. Last of Us'ı çok rahatlıkla bekletebilirlerdi.
Tabii.
PlayStation 4 için.
Bu arada PlayStation 4'ten gidelim. Kullanıcı sözleşmesinde şeyi fark etmişler. Oyunların
ikinci elinin
yani kiralama şu bu hiçbir şeyin olamayacağına dair bir madde var.
Hani o öyle olmayacaktı. Yani
evet.
Ya bu şey tabii ki biliyorsun Murat. Bu Sony'de Microsoft'ta çok güzel bir çözüm buldu. Bu sadece yazı, bu şey önemli bir şey değil. Adamlar oyun yapımcısına topu attılar.
Evet.
Kendileri aradan çekildiler. O yüzden rahatlar.
Evet.
Yani şey yazmış. Tamam, kurallara yazmış. Oyunu ikinci el satamazsın diyor. Kiralayamazsın diyor. Biz ya da yayıncı başkası firmaysa o firmanın izni olmadan diyor. Yani böyle bir sürpriz çıktı da ben uygulamada bir şeye değişeceğini göreceğiz. Zannetmiyorum.
Evet. AMD'nin bu arada bir devam eden bir şey var. Toplantısı var Amerika'da. Oralardan
bitti.
Bitti mi?
Bitti. Apu 13.
Haberler geliyor, evet. Kaveri. Abi yeni Apu'ları sene başında geliyor mantıl desteğiyle.
FM2 Plus işlemci soketi istiyor.
Evet.
Kaveri Trinity'nin, pek de bizim yüzümüzü güldürmeyen Trinity'nin üstüne geliyor.
Evet.
Daha grafik işlemcisi daha da güçlenecek.
Evet.
Bayağı güçlenecek. Battlefield 4. 1080p'de orta detayda 30 frame civarında Battlefield 4 oynatacak.
Görmeden asla inanmayacağım bir şey.
Orta detay düzeyinde.
Ay, şu neden inanmayacağım? Çünkü Battlefield 4 şu an felaket durumda, o yüzden.
İşte fakat bu Kaveri'nin içindeki Steamroller çekirdeği kullanan FX'ler 2014'te çıkmayacakmış. FX'ler, yani bu biliyorsun baba işlemcileri AMD'nin, Pile Driver çekirdeğiyle devam edecek. Artık. Biliyorsun onlarda da 5 GHz'li falan rakamlar evet. Çıktı. İyice delirdi AMD. Bakalım nasıl bir manzara çizecek bize
önümüzdeki sene. Manzara içinde %20 getirecek Battlefield 4'e diyorlar.
Evet.
Bakalım.
Göreceğiz.
Battlefield'ın performanstan daha öte sorunları var. Konuşuruz birazdan. Diğer haber, Jola'nın ilk telefonu.
Nokia'dan ayrılanların,
evet.
N9'u yapan Migo'cuların kendi tasarladıkları telefon. Bu ay çıkıyor. Görüntüsü, şekli, şemali ortaya çıktı.
Çıktı. Ne diyorsun?
Sailfish işletim sistemiyle Jola'nın telefonu. Ya şimdi bir telefonu şöyle bir ikiye ayırmışlar.
Evet.
Ben hiç sevmedim o şeyi ya. İki renk olayı güzel de çok böyle iki tane ayrı parça gibi gözüküyor telefon.
Ha, öyle gözüküyor.
Ya ne bileyim. Çok ısınamadım. Telefon çok yüksek değil. Orta düzey bir şey. 960'a 540 ekran mesela. 16 GB depolama.
Hı hı.
4G var tabii ki. 4,5 inç ekran. Valla bunu da merak edeceğim. Bakalım benim hala dolabımda sakladığım, arada sırada çıkarıp sevdiğim N9 var. O N9'a kurulacak mı Sailfish?
Değil mi? Ne güzel olur.
Onu görmek istiyorum. Sanmıyorum. Çünkü N9 tek çekirdek falan da yanılmıyorsam. Değil mi? Artık o birazcık donanıma eskidi tabii ki.
Eskidi.
N9'dan yani onun Migo işletim sisteminden neler geldi bu Sailfish'e onu merak ediyorum. Çünkü şimdi şöyle bir şey var mesela şimdi güncel telefonlarda falan gösteriliyor bunda da var. İşte ekrana çift tıklayarak ve tık tık dokunarak açılma falan. He. İşte onların hepsi N9'da vardı. O yüzden N9 biliyorsun kesinlikle hakkı yenmiş.
Çok.
Şans verilmemiş bir telefondu.
Ne güzel olacaktı yani
Nokia vallahi. Nokia'yı zaten çıkartmaya gönlü bile yoktu. Hadi herhalde yaptık diye çıkarttı depodaki prototipleri belki sattılar bizlere. Fakat o telefon İyiydi. Çok iyi bir telefondu. Ne yazık ki tarihin ya hiç şans verilmedi ona ölü doğdu.
Maalesef.
Şimdi Jolla geliyor.
Evet gelsin bakalım. Microsoft güvenliği zayıflayan SHA-1 şifreleme algoritmasını kullanmayı bırakıyor.
Bırakıyor önümüzdeki günlerde.
Evet.
Şeyi söylemiştik ya çarpışma olayını bu şifreleme şeyinde. Aha. Farklı girdiler aynı sonucu elde ediyorsa buna bir çarpışma deniyor ve kötü bir şey. Hı hı. Bunun hiç olmaması lazım. SHA-1 artık ufaktan şey oluyor. Hani çatlaklar oluşmaya başladı bu güvenlik açısından. Şey yapacaklar. Emekli edecekler.
Abi bütün bu şifre mevzularının kullanıcıyla fiziki bir bağlantısının olması lazım artık. O gözüküyor. Bu herhalde. Şifreyle mifreyle olacak iş değil bunlar. Retinayı mı tararsın, parmak izimi mi tararsın artık ne yaparsın bilmiyorum. Bu sefer de onları kaptıracaklar o ayrı konuda.
Valla işte bu şu anda bu işte şifreleme algoritmalarını çökerten ya da işte aşan olaylar genelde akademik boyutta.
Hı-hı.
Fakat işte deniyor ki 2018'de çoluk çocuğun eline geçirebilecek.
Evet tabii.
İşte o zamana kadar da artık SHA-1 emekli olup SHA-2
İyi.
Hayatımıza girmiş olacak.
Abi Snapchat diye benim daha önce duymadığım bir şey Facebook buna varmış. 3 milyar dolar önermiş onlar da kabul etmemiş.
Evet 3 milyar dolar cash nakit ya. Yani öyle hisse verelim bilmem ne işte sarıp sevelim falan değil. Önce 1 milyar önermişler adamlar ilgilenmemiş. 3 milyar dolara çıkmışlar. 20 kişilik firma. 3 milyar doları saymaya kalksalar 20 kişi bitiremezler. 3 milyar dolar keş önermiş. Yine kabul etmemişler. Firmanın değeri 4 milyardan fazla görülüyor. Bir mesajlaşma yazılımı. Snapchat. Esprisi şu. Kayboluyor mesaj. Sen fotoğraf çekiyorsun. Üzerine yazı yazıyorsun. Aa işte arabaya bak diye. Yani kimse öyle yapmıyordur da sen anlardın. Yolluyorsun arkadaşın ya da arkadaşlarının eline geçiyor WhatsApp gibi. Ama sonra artık ne kadar süre bilmiyorum bir süre sonra o mesaj kayboluyor. Snapchat de diyor ki ben sunucumdan siliyorum diyor kesinlikle. Bu esprisi hatta fotoğrafları falan acayip sıkıştırıp bayağı bir kötü kaliteye falan indiriyormuş. Ama diyor ki benim olayım hani çok hızlı göndermek. Hani benden şey bekleme öyle cam gibi görüntü bekleme. Ben diyor fotoğrafı küçültüyorum, sıkıştırıyorum. Amacım benim diyor anında senin işte arkadaşlarına o fotoğrafı göstermek. Ama tabii şeyi de uyarıyor. Şimdi sen hani nasıl olsa bu fotoğraf silinecek diye uygunsuz bir şey gönderiyorsun da karşındaki adam ekran görüntüsü ya. Alırsa ya da Android'de o görüntüleri kaydeden programlar var. Root istiyor çoğu. Ama en basiti adam onu tık diye ekran görüntüsü alabilir. Onu zaten şey demiş firma yani ben yükledim yazılımı. Yüklediğin anda şey diyor bak diyor hani ben karışmam diyor hani senin arkadaşının ne yaptığı şey. Günde 350 milyon fotoğraf yollanıyormuş. Bizim haberimiz bile yok.
Evet. Gençler arasında yaygınmış. Diyorlar.
Allah Allah.
Bilmiyorum. Global Foundries Apple için işlemci üretecek abi. Yonga üretecekmiş.
Evet. Global Foundries artık AMD değil.
Değil.
Ayrı bir firma. AMD'nin fabrikaları.
Fabrikaları.
Fakat ayrı bir firma. Arap firması. Aslında evet. Bakarsan. Abu Dhabi falan yatırımı. AMD de işte bu Amerika'da üretim işine kafayı taktı ya. Apple pardon.
Evet.
İşte bu Global Foundries'in Amerika'da fabrikaları var. İşte Amerika'da işlemci ürettirecek.
Evet. Yetmiyor galiba şey. Sırf kafayı takma meselesi değil. Yani mevcut kapasite yetmiyor olabilir satışlarına.
Olabilir. Üretime. iyi gittiği için şeylerin.
Evet. Hayırlı olsun.
Yalnız Samsung üzerinden gerçekleşecek bir şey deniyor. Yani Samsung Apple'a üretiyor. GlobalFoundries de Samsung'a üretecek.
İyi.
O ona sonunda bizim elimize geçecek.
Evet. Asus'tan enteresan bir haber. Karlılığı bayağı düşmüş abi.
Evet. Ama %26. Zarar değil. Hı-hı. Geçen seneye göre %26 düşüş.
Sence bunun sebeplerinden bir tanesi Microsoft'a çok fazla yüklenmeleri olmasın mı?
Ya Windows 8'den büyük umutlar vardı geçen sene biliyorsun.
Onun uğruna Android'i hiç bıraktılar.
Ya şimdi Asus enteresan şeyler yapıyor. Mesela tablette falan da Intel'e kafayı taktılar.
Evet.
Ha bir de Intel'li tablet. Hiç kimse Asus kadar benimsemedi Intel'li tabletleri. Hatta telefon. Hmm. Phone.
Intel'in şu an o konuda ideal bir çözümü olduğunu söyleyemeyiz.
Ama büyük olasılıkla para veriyor Intel üzerine.
Hem de nasıl?
Evet. Şimdi Asus akıllı telefona dönecekmiş.
Hmm.
İlginç.
Valla. İlginç tabii yani. Yanlış yerlere dönüp duruyorlar bence.
Memofon geliyormuş. Memofon.
Of.
Şimdi Padfon var. Tabletin içine telefon takıyorsun. Phonepad var. İşte telefonlu tablet. Şimdi Memofon geliyormuş. Ucuz memolar
ucuz oluyor. Olunca ucuz oluyor.
Ucuz telefonlu tablet herhalde.
Evet.
Bakalım ne olacak.
Yani.
Ya tabii ki sonuçta bu karlılığın azalması.
Evet.
Asus zararda falan değil.
Değil ama karlılık azala zarara da dönüşebilir. Yani bir fren lazım yani. Kapalı cep telefonları takip edilebilir mi? Soru bu. Samsung ve Nokia hayır diyor. Daha sonra Nokia hani biraz daha çekimsel. Evet. Yani bizim öyle bir bilgimiz, bize öyle bir bilgi gelmedi.
Ya çünkü Washington Post gazetesi diyor ki NSA, NSA kapalı telefonları takip ediyor diyor. Evet. 9 yıl önce bu teknolojiyi geliştirdi diyor. O biraz zor tabii ki kapalı telefonu takip etmek ama yani Nokia zaten şey demiş, biz öyle bir şeyden haberdar değiliz demiş. Fakat Samsung'un da Nokia'nın da bir bıraktığı bir açık kapı var. Diyorlar ki yazılım yüklendiyse yazılım hani pili bitmiş, telefonu kapanmış gibi gösterebilir diyor.
Hmm.
Arka tarafta iletişimi sürdürür ama sana pil bitti kapanıyorum der. İçinde %10 pil vardır aslında.
Doğru.
Buna da tabii ki olabilir deniyor. Hani buna kimse hayır öyle bir şey yoktur diyemiyor. Bence de mantıklı. Aslına bakarsan Murat biliyorsun bu hani ceviz kabuğu falan gibi programlarda falan da televizyonda tartışılıyor. Hani kapalı telefonu dinliyorlar. Onun da aslında çoğu aslında malware olayı.
Doğru.
Adam bir yazılım yüklüyor. Ben aradığımda hani ben yüklüyorum senin telefonuna. Ben aradığımda otomatik cevap veriyor telefon. Çalmıyor, sen fark etmiyorsun o yüzden. Sonra ne oluyor? Tabii telefon açıldı. Ben dinlemeye başlıyorum. Duymaya başlıyorum konuşulanı.
Doğru.
Ne oldu? Dinlemiş oluyorum. Hani çok böyle işte bilmem ne uzaylı teknolojisiyle yaptılar falan şeylerin aslında böyle daha basit açıklamalar var. Bunu yapabilmem için de senin telefonunu fiziksel olarak ele geçirmem gerekiyor. Yazılım yükleyeceğim çünkü. Onu da işte bir şekilde hani evine girdim sen uyurken yaparsam falan oluyor bu iş. Hani sen ben yapamayız da casusluk, ülke bazında casusluk yapanların her gün yaptığı işler.
Evet. Sabit disklerin ömürleriyle ilgili bir çalışma. Var Levent abi merak eden detaylarına bir bakabilir.
Depolama firması.
Evet.
Debulut firması. Kendi 25 bin diskimiz var diyorlar. Genelde hani herhangi bir anda. 75 petabyte depolamamız var diyorlar. Dolayısıyla biz diyorlar disk işinden iyi anlarız kardeşim.
Yani.
Çünkü kullandıkları diskler de bu bizim incelemelerdeki işte Western Digital Enterprise falan diskler değil. Bu adamlar hatta ucuz olsun diye external disk alıp kutusunu kırıp kutusunu kırıp çıkarıp öyle de anlatıyor işte. Çünkü external disk daha ucuz biliyorsun.
Hmm.
External disk alıp kutusunu kırıp çıkarıp diskleri takıyorlarmış sistemlere. Ya Google falan da böyle. Bu bir yaklaşım.
Hmm.
O pahalı normal diskin yani şöyle normal diskin 4 katı fiyatlı enterprise disk kullanmak yerine adam 4 tane normal disk kullanıyor. Ucuz disk kullanıyor. veri güvenliğini sağlıyor kopyalayarak. Hani bu dedim yaklaşım.
Evet.
Yaklaşım. 25 bin tane disk söz konusu olunca bu yaklaşımlar tabii üzerinde uzun uzun kafa yorulan şeyler haline geliyor. Stratejiler haline geliyor. Neyse adamlar diyorlar ki Murat, bugüne kadar diyorlar elde ettiğimiz verilere göre sabit diskler diyorlar ya ilk 1,5 yıl içinde bozuluyor %5 ya da diyorlar 3 yıldan sonra bozuluyor. Aradaki şeyde 1,5 yılla 3 yıl arasındaki 1,5 yılda tabii ki yine arıza yapma ihtimali var ama daha düşük. İlginç.
Evet.
3 yıldan sonra garanti bitiyor, o kötü.
Ya.
Hani ilk 1,5 yıl neyse de 3 yıldan sonra da garanti bitiyor. Tabii daha büyük meseleye bakarsan şimdi şöyle şeyler var. Hani şimdi bu adamlar 24 saat, 7 gün 24 saat çalışmaması öngörülen diskleri alıp bu şekilde kullanıyorlar. Hı hı. Falan filan hani. Belki Seagate ve Western Digital'den birer temsilci olsa der ki kardeşim bu saçma sapan bir veri.
Değil mi? Evet.
Hani çünkü sen spor otomobili tarlaya sürüyorsun, vuruyorsun. Sonra da diyorsun ki bozuldu.
Bozuldu.
Adam belki diyecek ki kardeşim biz traktör üretiyoruz. Bu işe traktör
alın
sürmen lazım.
Evet.
Falan filan.
Mantıklı.
Ama güzel veriler var, yine de incelesinler hani. Kesinlikle. Bağlayıcı olarak görmeseler de incelesinler.
Evet, KitKat'ten nihayet haber var Levent abi. Google aç artık gönderiyorum diye söyledi, ilan etti.
Google sunucularına KitKat'ın imajlarını koydu Nexus'lar için.
Hı hı.
Fakat bunlar şey, over the air güncelleme değil. İmajı değil. Çakıyorsun, bütün cihazı sıfırlıyorsun. Dolayısıyla içeride veri meri varsa gidiyor. Yani. Sıfırlanıyor.
Ben over the air'i bekleyeceğim abi. Hala yok.
Beklersen havadan gelen güncellemede verilerin kaybolmaz.
Evet, ben şu an bir daha kuramam yani bu.
Evet.
Bu bak, bu güzel bir uygulama Levent abi. Moskova'da metro bileti. Eğer 30 tane squat yani çökme hareketi yaparsan bedava bilet alıyorsun.
Güzel ya. Kinect gibi bir teknoloji var galiba.
Evet, algılıyor seni.
2 dakikadaymış galiba yapman gerekiyor.
Halk sağlığını desteklemek için yapılan bir çalışma.
$1 yani 92 cent işte $1 2 lira kâra geçiyorsun.
Evet.
Ya bu güzel. Geçen hafta da biz seninle bu oyunlaştırmadan falan konuşmuştuk. Yani Google'ın oyunu yüzünden yolunu değiştiriyorsun, yolu uzatıyorsun icabında puan toplamak için falan diyordum. Bu da güzel bir şey. Güzel bir uygulama. Spor yaptırıyor sana.
Yalnız çökme hareketi dediğime bakmasınlar. O acayip temel hareketlerden bir tanesidir. Çok zordur. Hani ham bir vücut için 30 tane, hani 2 dakikada 30 tane tamamlamak.
Hangi kaslara yükleniyor? Karın kaslarına mı?
Bu bacaklarından başlıyor. Kalça karın yukarıya doğru etkili. Hatta ya kolları da uzatıyorsun. Onlar bile çalışıyor.
Yapalım. Çekimden sonra yapalım bunu.
Ya, bizde de olsa bize de lazım
biz
abi.
Bizde yapar bunu insanlar ya. Hiç affetmez yani. Ucuz olsun diye. Geçim
ya işte olsun. Olsun. Hiç olmazsa biraz işe yarar.
Tabii ki. Tabii ki de bizde zaten pek obezite sorunu yok. İnsanlar zaten iki yakayı bir araya zor getirdikleri için.
Aslında var abi, çünkü o yüzden ekmek tüketimi bizde çok fazla.
Semtten semte değişir. Ya güzel bir şey ya.
Çok güzel bir şey bence.
Güzel bir şey. Benzer bir şekilde Volkswagen mi ne şey yapmıştı. Evdeki işte böyle şişeleri atarsan kumbaraya bir şey veriyordu falan. Oyunlaştırma işte. Bunların evet. Hepsinin adı o. Oyunlaştırma.
Abi Pioneer'dan ilginç bir haber. TV üretimine yeniden başlıyor ama Avrupa'da.
Nereden çıktı şimdi
değil
bu?
Değil mi?
Kuro plazma. Serisi muhteşem plazmalar yalan oldu. Panasonic'e satıldı. Panasonic de zaten beceremedi. Bıraktı işi bu sene. Şimdi yeniden Pioneer LCD'ler çıkacakmış. Valla Murat merak ediyorum, çünkü bu adamların pek ucuz ürünü yoktur. Hep üst uçta dolaşırlar. Şimdi bunu birileri için üretecekler falan filan. Bakalım nasıl olacak ya. Nasıl olacak?
Evet.
Ben sanmıyorum şey olacağını. O efsane plazmaların yerine geçeceğini.
Evet. Bu haber enteresandı. Olimpiyatlarda Moskova'da fotoğraf gazetecilerin cep telefonuyla fotoğraf çekmesi yasaklanacakmış.
Yani öyle bir haber var. Instagram falan yapan gazetecilerin lisansı akreditasyonu iptal edilecekmiş.
Evet, ilginç.
Gazeteciysen SLR'la çek diyor adam. Hmm. Yoksa telefonla melefonla çekene diyor ben gazeteci kabul etmem diyor. İlginç. Yani
Allah Rusça bilen varsa haberin orijinal kaynağından böyle hakikaten böyle mi diye bir bakabilir.
Yani ne düşünmüşler bilmiyorum. Ya şimdi bu tabii Murat kim gazeteci? Kim blogcu? Blogcu gazeteci mi falan, bu tartışmalar biliyorsun çözülemeyen tartışmalar ya. O belirsizlik içinde Ruslar galiba bir saçmaladı bu Soçi şehrinde yapılacak kış olimpiyatları. Yani şimdi şeyi biliyorsun mesela biz fuarlara, yurt dışındaki fuarlara buradan önceden kayıt oluyorsun. Adam senden şey istiyor yani, sen bana diyor bir şekilde ispat et gazeteci olduğunu. İşte basın, sarı basın kartı denen bela bilişim gazeteciliğinin birinden ikisinden başka kimse de yoktur. Ne yapacaksın? Hani yaptığın işleri yolluyorsun. İnternet üzerindeyse linkleri yolluyorsun falan. Sıkıntılı bir durum. Hatta şöyle, hani adam diyor ki blogcuysan gel diyor orada görüşelim. Hani şimdi sen buradan bir şeyler yollayacaksın, ben anlamayacağım onu falan filan. Gel diyor orada görüşelim hani yüz yüze. Falan. İşte bu bir sorun genel olarak. O yüzden hani bir yandan şey görüntüleri var. Hani gülünüyor adam böyle, üzerinde 20 bin dolarlık fotoğraf ekipmanı var. Hı-hı. iPhone'da fotoğraf çekiyor. Evet. Hani ona da gülünüyor ama tabii şu var. Adam onu real time yollayacak. Tweet atacak onu. Instagram'a atacak. O yüzden çekiyor aslında.
Abi bu kış olimpiyatlarında baba makinelerde şey olacak zaten. Hani Wi-Fi üzerinden hemen cep telefonuna atıp yollama özelliği olacak.
Artı ama bir yandan da şu var. Şimdi Türkiye'de evlenenler bilir. Bir fotoğraf terörü vardır.
Evet, o düğünde. Mafyası var.
Ha, fotoğraf mafyası vardır. Şey falan yaptırmaz böyle işte. Hani kompakt makinelere izin verirler. SLR gibi makineleri sokturmazlar içeri falan böyle. Her düğünde kavga çıkar o yüzden falan filan. Ya mesela biliyorsun onların ne kadar dangalakça bir yaklaşım olduğunu. Adam şey SLR'ı sokturmuyor, kompağı sokturuyor. Sony Next'le gelirsem ne yapacak?
Kaç düğün çektim Next'le abi.
Mavi ekran verecek.
Evet.
Aa, güzel, aferin genç, kompakt makineyle gelmişsin diyecek. Ben orada onun elindeki SLR'dan daha iyi resim çekeceğim.
Öyle oluyor zaten.
Yani sonuçta bunlar beyhude şeyler.
Evet.
Şey ne olacak? İşte Samsung Zoom'da geldim diyelim. Lumia 1020 ile geldim.
Evet.
Yani işte garip garip şeyler. Ben dedim ya geçen hafta işte Windsurf şey dedi, insanların işte yargıları değişecek dedi. Hı hı. Birazcık yine aynı yere geliyor.
Evet. Ubuntu ile ilgili bir haber var.
Google Glass da gelip gözüyle çekecek. Onu değil nasıl mi yapacaksın?
Evet.
Ubuntu eleştiri aldı.
Evet.
Biliyorsun bu Ubuntu'nun arama motoruna Amazon'u falan eklediler.
Evet.
Arattığın zaman, lokalde bile arattığın zaman işte Amazon'dan sonuçları falan da veriyor. Buna tabii itiraz eden çok büyük bir kitle var.
Bir tanesi Fix Ubuntu.
Fix Ubuntu diye site açmışlar ve bunu nasıl kapatabileceğini falan bilgilerini veriyorlar. Ubuntu şey demiş bu adamlar, hani bu alan adını değiştirin. Bizim logomuzu kullanmayın falan. Tabii ki bir de bunu hani açık kaynak dünyasında falan böyle bir kabadayılık yapınca acayip ters tepti. Ve Ubuntu'yu geliştiren Canonical firmasının sahibi bile özür dilemek zorunda kaldı. Yani hata oldu bu. Hani niyetimiz bu değildi. Kusura bakmayın ya, bir şey olmuş, maksadımızı aştık falan gibi bir açıklama yapmak zorunda
kaldı. Bu arada bu Fix Ubuntu sadece bu sorunu çözüyor. Kodu yayınlıyor.
Yani. Bu arada biliyorsun genelde firmalarla sürtüştüğünde şey olur. Sen haklıysan şey olur. Ya işte stajyer yapmış. Biz de zaten geçen hafta biz de onu kovmuştuk.
Ya.
Bunlar da öyle demişler. Ya yeni eleman yaptı, deneyimsiz eleman yaptı demişler.
Tabii tabii biz de yedik.
Ya ayıp yani. Ayıp. Hani sıvama. Yapmışsın zaten.
Evet.
Sıvama bir de.
Evet, yine bizden bir haber Levent abi. Kurumlara şey etkisi.
SOBE.
Evet, siber olaylara müdahale ekibi. SOME. Evet.
SOME.
Pardon. Evet, meyle. Siber olaylara müdahale evet, ekibi kurum, kurma hakkı veriliyor. Her kurum, kurum başına.
Her kurum kendi sanal işte şeyini, timini kurabilecek.
Evet.
Siber olaylara müdahale ekibi kurabilecek. Resmi çeşit gazetede çıktı.
Sanal TOMA müdahale.
Bir SOME var, evet. Siber olaylara müdahale ekibi. Bir de bunun üzerinde USOM var. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi. Hmm. SOME'ler USOM'a bağlı.
Evrenseli yok ama. Orada durmuşlar.
Geçen haftada biliyorsun TSE'de hacker üreteceklerdi. Evet. İşte o hackerlar bu SOME'lere yazılacaklar. Falan filan.
Evet.
Artık.
Bütün maddelerini merak edenler.
Rabbim sonumuzu hayır bekliyor yani.
Okusunlar. Resmi gazetede yayınlanmış bu.
SOME'ler 7/24 aktif olacakmış.
İnşallah.
USOM eğitim verecekmiş. SOME'ler katılacakmış.
İyi. Abi Windows 8...
İnşallah şeye benzemez. NSA skandalında biliyorsun bilgisayar başına oturtulan ya. NSA memurlarının ilk yaptığı eski sevgilisini bilmem ne aratmaktı.
Evet.
SOME'lerinde inşallah benzer girişimleri olmaz.
Olmaz canım bu. Ha. Windows 8.1'le bir haber yapmıştık. Fare sorunları yaratıyor diye.
Evet.
Yamalandı onlar ama yamalar biraz tuhaf geldi Levent abi. Yani oyun başına.
Uyum bazına.
Evet.
Bazında.
Bazında geldi. Yani genel bir şey değil de.
Evet.
Benim çok hoşuma gitmedi çünkü artık şey mi bekleyeceğiz? Yani nasıl Nvidia'dan, AMD'den şey bekliyoruz oyun çıkınca bir sürücü beklentisi oluyor. Profil için.
Yani yeni oyunlar bu yamaya mı eklenecek?
Değil mi?
Ya da yeni oyunlar yeni yamaya göre mi yapılacak? Şimdi bir yandan da bakıyorsun Microsoft diyor ki işte low latency input falan diyor. Yani Microsoft sanki öyle bir şey diyor ki biz fareyi iyileştirdik ama eski oyunlar bozuldu. Hani uyumlu olmadığından diyor gibi bir manzara var. Şimdi böyle bir şeyse de
ya tamam. Evet.
Yani iyiye giden bir şeyse de tamam. Hani eski oyunlar için bir çare geliştirilsin.
Listeyi gördün mü? Tüm Call of Duty serisi komple
evet, onlar var. Zaten onlar için çıkmış gibi bir şey. Arada nadir.
Evet. Bakalım ya. İnşallah hani senin dediğin gibidir. İyileştirmedir bu da.
İnşallah.
Intel'in 9 serisi Yonga setinde abi şey olmayacakmış. SATA Express özelliği olmayacak. Desteklenmeyecekmiş.
Artık SATA 6 gigabit bile yetmediği için SATA'lar yani tabii ki uygulamada buraya SSD takacaksın.
Tabii ki.
Doğrudan PCI Express'e bağlanacaktı.
Evet.
SATA Express'te 16 gigabit'e çıkacaktı bak 6 gigabit'ten. Bir sonraki nesilde. Bir sonraki nesilde.
Evet. Şimdi bir yazı yayınlandı. Linkini vereceğim merak edenler okuyabilir. İki işletim sistemi yani cep telefonlarında iki işletim sistemi olduğunu vurgulayıp
anlatan bir yazı çıktı.
Evet, bunun tehlikelerinden bahsediyor. Şöyle ki bir tanesi uygulama hani bizim kullandığımız uygulama tarafı işte iOS'lar, Android'ler. Bir de diyor ki sizin diyor telefonunuzu GSM'le konuşturan bir işletim sistemi daha var ve bu çok eski. Daha temel. Aslında bugünkü uygulamaların yarattığı ortamların işte sorunların olmadığı dönemlerde yazılmış eski işletim sistemi. Bunlar da diyor potansiyel tehlike. Çünkü GSM'le konuştukları için bunlar araya senin diyor birisi girse diyor GSM'ine yani bir baz istasyonunu bir şekilde ele geçirip ya da hatta bölgeye bir baz istasyonu kendi koysa diyor. Senin havadan senin telefonuna girebilir, dinleyebilir, komut verebilir.
Ha. Ya şimdi hani yapılmış bir şey değil de kağıt potansiyel. Üstünde mümkün evet. Gözüküyor. Ya bu çok şaşılacak bir şey
değil.
Görmüyorum Murat. Şimdi ona bakarsan hani Android telefonlarda da bu senin rootlayabilmeni falan sağlayan bir boot block var, bir recovery şey var falan. Aslında hani o telefonun BIOS'u aslında bu söylediğim şey.
Doğru.
Dolayısıyla evet hani normalde senin gördüğünün altında çalışan bir şeyler olabilir. Var. Teoride böyle bir saldırı yapılabileceğini iddia ediyorlar. Pratikte
Tabii bu sana yapılmayacak abi. Adam atıyorum gidecek başbakanlık binasının yanına.
Evet.
Bir baz istasyonu koyup bütün her şeyi dinleyecek gibi.
Tabii canım. Ya bunun biliyorsun daha kolay şeyleri de var.
Şimdi ya tabii.
İnsanlar zaten bütün telefonlarda şey ayarı var. Bedava açık internet point, access yani point gibi bulursan bana haber ver diye, bağlan diye. Git Bağdat Caddesi'ne kur bir access point. Bedava şey şifresiz. O millet bayılacak. O bedava internet buldum beyler girin.
Başlığında bedava internet koy.
Bedava internet buldum girin. Girdin de kardeşim bağladın makineni ya. Ne ediyor belirsiz bir ağa bağladın. Şey konuşmuştuk ya şarj cihazlarındaki tehlike diye.
Hı hı.
Şarj otomatları var artık.
Evet.
Onun arkasında ne olduğu belli değil.
Bildi.
USB bir telefonunu USB kablosundan takıyorsun. Ya. Arkada ne var yoksa bir tane PC mi var? İşte aynı hesap. Bir aynı sürü hesap. Böyle güvenlik açığı var hayatımızda.
Bir de bu aralar dikkatini çektim abi. NSA'den konuşurken bir de İngilizler çıktı başımıza. Onların da maceraları. Geçen hafta Kıbrıs'taki internet hatlarına dinleme yapıyorlardı.
Geçen hafta bahsetmiştik. Evet. Bu yeni maceraları var.
Evet bu da şeymiş. Quantum denen bir şey abi ekliyormuş hatlara.
Hmm.
Şöyle şu işe yarıyor. Diyelim ki sen teknoseyre ulaşmak istiyorsun. Bu adam oraya teknoseyirden daha hızlı, sunucusundan daha hızlı cevap veren bir başka sunucu koyuyor.
Hmm.
Dolayısıyla sen teknoseyiri çağırıyorsun. Bizim sunucu cevap veremeden onların sunucusu sana cevap veriyor. Onların tuzağına düşmüş oluyorsun.
Hmm. Çok ilginç.
Evet.
Çok ilginç.
Quantum. Bunun da adı. Bu sistemin adı.
Neler öğrendik neler. Evet. Quantumlar, prizmler.
Gizli serverlar.
Neler bunlar. Öğrendik.
Şunu öğrendik. İnternette girdin mi gizlin saklın yok.
Yok.
Evet ve herkes istediği zaman hani devlet şu bu senin evet. Her şeyine sahip olabilir, seni durdurabilir. Onların hani şeyle yaşıyorsun, lütfuyla yaşıyorsun.
Çok ilginç.
Cici vatandaş olacaksın. Suç işlemeyeceksin. Devlet ihalelerine girmeyeceksin. O zaman senin peşine düşmezler.
Twitter'a takılıp çıkacaksın işte. Mesaj atmayacaksın ama okuyacaksın.
Evet. Abi, Avustralya'da bir iPad Air adına uygun bir şekilde havaya uçmuş.
Nasıl şey ya?
Dükkanda patlamış.
Allah Allah.
Evet.
Allah Allah.
Almışlar incelemeye bakacaklarmış. Olay yeri inceleme gelmiş. Niye patlamış, nasıl patlamış? Dükkanda İlginç. Patlamış evet. Allah'tan birisinin elinde patlamamış.
Evet.
Apple'dan yine bir haber. 578 milyon dolarlık safir alıyormuş abi.
Cam olarak kullanacaklar.
Evet.
Objektife herhalde kullanacaklar. Objektifin dış evet. Şeyine, camına.
Olabilir. Çünkü çok daha sağlammış şeye göre. Hani bugünkü Gorilla Glass'lara evet. Göre. Şimdiden alıyorlarmış. Depoya atıyorlarmış.
Allah Allah.
Evet. Bir diğer haber Google Books. Bunu biz kapanışını haber yapmıştık diye hatırlıyorum. Bu hizmet şeye aykırı diye hani çünkü tarama hizmetiydi. Bir sürü belge taranarak arşivleniyordu. Ama bu mahkemelik olmuştu. Mahkeme lehine karar vermiş Google'ın. Hani bu fair use, adil kullanıma girer diye.
Ya tabii telifli şeyi yapamazsın yine de işte şey. Bazı tartışmalı şeylerin açıldı.
Evet.
Önü yayınların. İndekslenmesi tartışmalı yayınların şeyi açıldı. Evet.
İETT'de bu hafta yine bir hizmet duyurdu. Otobüste şarj ve internet abi. Yeni otobüslerde. Beylikdüzü Avcılar Esenyurt'ta dolaşacakmış bunlar. 100 otobüsün bazılarında kablosuz internet ve USB şarj girişi varmış.
Süper. Kablosuz internet.
Evet. Bir, tabii buna denk gelenlerin anlatması daha doğru olur.
Murat yapıyorlar da abicim işte bu... Açıldığı gün çalışıyor, açıldığı hafta çalışıyor. Ondan sonra bakıyorsun gidiyor. Yani inşallah hep çalışır.
İnşallah. Bir fotoğraf makinesi haberi bu. Abi panono ball diye bir şey.
Hı-hı.
Bunu havaya atıyorsun. Top evet. Havadayken aşağı inene kadar her tarafında kamera var. Çeke çeke iniyor aşağı.
Evet her ve sonunda tarafında da, kamera var bunun.
Tabii havaya sıçradı. Etrafta yuvarlak olduğu için her tarafı çekti. İndiğinde sana panoramik bir görüş sağlıyor. Yukarıya evet. Çıktığı mesafe kadar.
36 kamera.
36 kamera.
36 kamerayla 72 megapikseldi galiba toplam bir fotoğraf çekiyor. küresel.
Evet, küresel.
Küresel fotoğraf çekiyor. İlginç bir şey.
Evet.
Daha 600 dolar olacak.
Daha şey ya.
Daha fon topluyorlar.
Fon topluyor. 900 bin dolar. Evet,
fon topluyorlar. Panono bu. İlginç bir şey.
Güzel, zevkli olabilir.
İlginç bir şey.
Bunu mesela suyun altına falan atarım düşün.
Evet.
Değişik evet. Şeyler çıkabilir. Ya da havadan, helikopterden aşağı atıyorsun.
Sallandıracaksın falan.
Çin'de abi bu şeymiş, bekarlar günü diye şey yapabileceğimiz, tercüme edebileceğimiz bir gün varmış. Alibaba 6 milyar dolar satış yapmış yaklaşık.
Ne alaka ki şimdi yani?
Millet deli gibi alışveriş yapmış o gün.
Ne almışlar şimdi bekarlar günü deyince?
Vallahi tam bilmiyorum ama bir çeşit alışveriş çılgınlığının yaşandığı bir günmüş abi o zaten.
Allah Allah.
Böyle bir delilik olmuş Çin'de.
Alibaba.
Alibaba. Avrupa'da da uçakta, şimdi Amerika'daki haberini yapmıştık. Avrupa'da da elektronik cihazların açılışı uçağın kalkışında, inişinde serbest kalacakmış.
Evet, artık gevşedi şeyler. Gevşedi
kurallar.
Uçak inerken hani tableti kaldır demeyecek artık. Hani Türk Hava Yolları'nda devreye girdi mi girmedi mi bilmiyorum ama işte artık hava yollarında böyle bir değişim yaşanıyor. Bir de uçaklara 3G, 4G network'ü, baz istasyonu koyabilecek firmalar. Hani şu anda 2G isteyen kurabiliyormuş. 3G, 4G network kurabilecek uçak içinde.
İyi.
Firma.
Ama onun ücretlendirmesi nasıl oluyor acaba? Hani artık uçarken.
Işte özel mi olacak, ne olacak Murat? Normalde uçaktan hep eskiden beri telefon edebilirsin de. Kendi telefonuna değil, hani telefon olur. Ama hani etmezsin.
Evet, etmemeyi tercih edersin.
Ya bunlar iyi de Murat. Ben uçakta telefonda konuşulsun istemiyorum ya. İstemiyorum bir ama sessiz şey olsun ya. Sessizce oturulsun. Bir de çünkü uçaktan korkanlar var ya, o bir yapışacak telefona. Non-stop konuşacak böyle kocasıyla kadın ya da koca karısıyla. Uçak yolculuğu 4 saat konuşacak böyle. Gitme, orada mısın? Kapadın mı? Beni bırakma. Uçak küçük bir şey abi. Uçakta mecbursun. Yanındaki adama mahkumsun yani uçak yolculuğu boyunca. Dolayısıyla yanındaki, senin de bir arıza çıkartmaman lazım. Onun da bir arıza çıkartmaması lazım. Ben telefon görüşmesiz uçaklardan gayet memnunum.
Evet.
Ha, olmadı mı demek ki bu gürültü kesen kulaklıklara abanacağız yani.
Ya da şey olacak, hani şirketlerde olur ya 3 dakika konuşunca hat kesilir. He. Oradaki baz istasyonunda öyle bir özellik olacak.
Yine arar ya. Oradan bundan para kazanmadan yapmaz şeyler firmalar.
Bir de bizim hava yollarından teknoloji haberi var abi. Türk Hava Yolları'ndaki teknoloji elektronik eşyalara dadanan bir hırsız çetesi varmış.
İki ayaklı fareler varmış.
Evet, 11 kişilik bir çete.
Yakalanmışlar.
Bunun bir kısmı hava yolu üyesi, çalışanı.
Kargoların içinden
çalıyorlarmış.
Çalıyorlarmış.
Böyle kameraların çekmediği kör noktalara gidiyorlarmış. Orada bir güzel malı götürüyorlarmış. Haber doğruysa Samsung bu yüzden hani kargo işini de ihale vermemiş. THY'ye vermeme kararı almış.
Havaalanında hırsızlık çok yaygın bir şey.
Evet.
Bizim tanıştığımız, ettiğimiz, tanışık olduğumuz Türkiye temsilcisi firmalarında ekran kartlarını falan havaalanlarında çaldırdığını kargo prosesi süreci içinde gördük. Oluyor bu tür şeyler.
Evet. Yahoo'dan haber, değerli alan adlarını satışa çıkacakmış. 1000 dolardan 1,5 milyon dolara kadar böyle bir liste.
Sandwich.com.
Sandwich.com. Herkesin dikkatini çekmiş.
Herkes ona gözünü dikti.
AV.com var abi.
Nasıl? A?
AV. AV. İki harfli bir de.
Audio video. Ya da AV. Türkçe. Evet. Valla iki harfli domain adı var ya. Adam onu önce alır, sonra firma adını düşünür.
Doğru.
Hani AV'ye uyacak. Advanced Vertical. İşte o iki harfli alan adı müthiş bir şey. Çünkü deniyor ki internet hani birazcık palazlandığında, daha böyle hani bizlere falan ulaşmadan birazcık palazlandığında iki harfli, üç harfli alan isimlerini firmalar diyorlar komple şeyle, hani bilgisayarla liste oluşturup komple kombinasyonları da aldılar diyorlar. Hani bu şeydir, işimize yaramaz bilmem nedir bakmadan.
Hı hı.
Nasıl olsa altın değerinde olacak diye. AV.com da muhteşemmiş.
Evet. Diğer habere geçelim. YouTube'da abi biliyorsun bir değişiklik oldu. Yorumlar Google Plus'a taşındı.
Evet.
Çünkü ben de şey oldum, bir anda baktım YouTube'a hiç yorum gözükmüyor, sıfır. Inbox'ta hiçbir şey yok.
Evet.
Mümkün değil böyle bir şey olması. Oraya uyarı koymuşlar artık Google Plus sayfanızdan takip edeceksiniz diye. Valla bununla ilgili tabii şey var, yani çok şikayet var. Çünkü ben diyor ki YouTube'a yorum yapmak için niye Google Plus'a üye olacağım,
evet,
diye böyle bir sürü baş kaldırış var. Ben memnun değilim abi, yani bir sayfa yöneticisi olarak benim işimi çok zorlaştırdı. Ben yeni gelen şeyleri takip etmekte çok zorlanıyorum artık. Çünkü o şeyler, notification'lar diyelim, karma karışık geliyor. Paylaşan da geliyor, yorum atan da geliyor, herkes geliyor. Ben orada yani iki Google, şeyi takip etmek zorunda kalıyorum.
Google YouTube'daki küfür şeyini çözeyim derken karma karışık etti iş.
Evet. Şu an hani çok
daha çok oldu. Küfür ediliyor. Abi.
Şu an yani yok, küfürün adresi değişti aslında, iyi
hayır
yaptılar.
Hayır işte hani kendilerine küfür
evet,
ediliyor.
Evet artık direkt.
Evet.
Yok küfür büyük sorun da yani bu kadar da hani parmağı gözünüze sokmak zorunda değillerdi yani. Bir atladığımız şey var abi. Google Help Out. Geçen haftalarda atladık bunu. Bu bir hizmet. Mesela Levent Pekcan'a soru soracak adam.
Aman.
Sen diyorsun ki benim kardeşim bana soru sormanın işte dakikası 10 lira. Adam kabul ederse o dakika başı 10 lira atıyor işte böyle. Sana soru soruyor, seninle konuşuyor, uzmanlığından faydalanıyor vesaire. Sonra da şey veriyor işte, puan veriyor. Hakikaten bu adam işini biliyormuş ya da 5 para etmez sakın gelmeyin şeklinde. Orada o oylama şeyi var. Böyle bir hizmet abi.
Şey var biliyorsun. Hani Quora'da da benzer bir sistem var. Hani uzmana soru sorabiliyorsun ücret karşılığı. Ama bakalım işleyecek mi?
Misal işte böyle rastgele baktım. James Watson diye bir adam. 6 yıllık bilgisayar tecrübesi varmış. Tamir amir ediyormuş. 3 tane bilgisayar mağazasında tamir departmanında çalışmış. 15 dakikası 13 lira. 13 dolar.
Vallahi işte.
53 tane review almış. Hepsi 5 yıldız, 4 yıldız. Altında da böyle bir sürü yorum.
Deneyelim mi ya?
Ama burada şöyle bir şey var abi. Benim korkum ondan. Şey demiş mesela bu. Altını çizerek. Eğer probleminizi çözemezsem bütün paranızı iade edeceğim. Şimdi bu bir seçenek midir? Yoksa hani...
Şimdi şeyi bilmiyoruz. Adam çözüme ulaştığı halde çözemedi mi diyecek.
Evet, parasını geri ister mi?
Evet. Ya da şöyle... Şimdi sorun diyorsun, çözüm diyorsun ama şimdi bize gelen mesajları biliyorsun. Yani çok hani bir çözüme ulaşabilecek soru da var. Tamamıyla afaki şeyler de var işte. Hani GTX 780 beni ne kadar götürür diye soru var. Ne yapacağız? Hani ya, ne diyeceksin?
İşte,
ne diyeceğim buna?
Sen ne kadar gideceksin? Sorun onu bilmeden olmuyor.
Buna ne diyeceksin? O yüzden bakalım bu uygulama hakikaten bir gelir kaynağı olacak mı yoksa sıkıntılar mı doğacak görelim.
Soru başına 100 TL olarak biz sana bu hizmeti insanlara sunsak acaba gelen olur mu diye bir soru atayım ortaya.
O zaman da çok şey sorular gelir. Hani servis gibi böyle.
Amaç o zaten.
O zaman bilgisayar servisi açalım abi, en güzel işte.
Olur, o da olur.
Yani açalım şey olsun.
Bunu danışmanlık olarak düşün abi. Şimdi 1500-2000 liralık bilgisayar alanından 100 liraya sorununu çözüyorsa... Niye olmasın?
Vallahi Murat, o kadar zor ki para kazanman o işten. Ben zamanında hayatımı bilgisayar tamir ederek kazanıyordum kardeşim. Adam yaptırıyordu parayı vermemek için. Bizimki zaten kolay.
Değil mi?
Sen yapsaydın o zaman.
Ya.
Sen yapsaydın o zaman. Niye bana getirdin? Bizimkinde zaten bir şey yoktu. Çocuk gelir. Babam yarın uğrayacak, şey yapacak.
Hesabı sen bilgisayarı ama ver.
Yaz tahtaya sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün ödeyecek. Çocuk bilgisayarı alır akşam topuklar. Bir daha sen o babayı gör. 3 sene boyunca ortada yok falan. Ya da şey böyle. hiçbir şey söylemeyip alıp elinize sağlık, sizin gibi adam bulunmaz, işte muhteşemsiniz, büyüksünüzdür, topuk. Hiç şey lafı yok hani, borcumuz ne lafı yok falan. Hepsini gördüm bunların. O yüzden bir şey hani yapacaksın da şey yapacaksın. Hani bir bilgi sunacaksın da para kazanacaksın. Çok zor.
Zor zor.
Çok zor.
Evet, diğer haber. Geçen hafta abi pazar günü yemek sepeti çöktü. Haberin var mıydı senin? Ertesi gün bile çökük kaldı. Ama göreceksiniz.
Ben gördüm, çalışmıyordu.
Sözlüklerde
tost yaptım.
Ne feryatlar. Aç kaldık. Böylece şey mi olur?
Abi çık dışarı, siparişini ver şeyden, köşedeki kebapçıdan ye yani, ne olacak? Ama uzun süre kapalı, evet, kalması enteresan tabii. Valla ben şey yaptım ya. Ben de yemek siparişi veremedim. Gittim tost yaptım. Ne yaptım? Daha ucuza geldi.
Daha çabuk gelmiştir.
Yani kendim ya da herifim biri yaptı.
Evet, oyun dünyasına geçeyim. FTL iPad'e geliyormuş.
Bu bizim klasik FTL değil mi? Şey, Faster Than Light.
O.
iPad'den oynayacağız artık.
Süper oyundur. Tavsiye
tablete
ederim.
Tablete çok uyan bir oyun.
Hem de nasıl.
Yani çok rahat oynarsın tablette dokunarak.
Mouse
İyi olacak ama olur. Sırf iPad'e gelmese, Android'e de gelse
gelir,
daha
gelir.
Da seviniriz tabii.
Gelir. Bir diğer haberde Candy Crush Saga 500 milyoncu download'una ulaşmış.
500 milyon kişi kurmuş. Düşün yani.
Vay be.
Süper. Evet. Ve öyle para kazandırıyor ki o Candy Crush Saga. Daha doğrusu ya da şöyle tersten bakalım. Öyle para harcattırıyor ki. Para harcamak istemeyenler bu hafta şu bundle'larda ya, çok iyi teklifler var.
Evet.
Humble Bundle, Indie Royal.
Eve gideyim de alayım.
Indie Gala.
Hı-hı.
Bunlara baksınlar. Artık Humble Bundle'ın bir de dükkanı açıldı. Oh. Yani Humble Bundle artık Assassin's Creed 4 de satıyor indirimli olarak. Bir işte klasik bundle'ları var arada sırada çıkarttıkları. Bir haftalık indirim var. Mesela haftalık indirimde şu anda Jagged Alliance'lar var.
Hmm.
Bilen bilir.
Hem de nasıl?
Jagged Alliance tur bazlı strateji oyununun babasıdır.
Bugün de oynarsın hiç sıkılmadan.
İşte dediğim gibi bu bundle'lar falan arttı iyice. Takip etsinler, fazla para harcamadan çok fazla oyuna sahip olabilirler. Tek dertleri zaman bulmak olur. Hı-hı, oynayacak.
Kesinlikle.
Yani benim şu anda Steam'de 200 küsur oyunum oldu. %70'i falan bu indie game denen bağımsız oyunlar ve bu Humble Bundle falan gibi yerlerden aldığım, indirimden aldığım falan oyunlar. Full, ben hayatımda full price oyun almadım şeyden. Steam'den. Hani bir 35 dolara şey aldım geçen senelerde. Fallout Game of the Year Edition'ı almıştım. Hmm. Ki onu bile indirimden almışım. Bak 35 dolar. Şimdi 5 dolara satıyorlar. Evet. Oynayamadım daha. Onun dışında ben hiç hani şeyi söylemeyeceğim tabii. Hani böyle inceleme için full adı bize firmadan gelen key falan oluyor. Onu saymıyorum. Onun dışında ben hiç full price oyun almadım. Bu kadar oyunum oldu. Çünkü şey, takip edersen indirimleri gayet güzel.
İndirime girmeyecek bir oyun yok abi.
Ya Murat, aynı konsollarda konuştuğumuz gibi saldırmazsan, birazcık sabırlı olursan ya bir ay yetiyor ya. Bir ayda ha bir Call of Duty'lerin fiyatı düşmüyor.
Evet.
Multiplayer'ı güçlü oyunların fiyatı düşmüyor.
Daha zor düşüyor diyelim.
Ya hiç düşmüyor. Yani Call of Duty'lerin düşmüyor. Halo'nun düşmüyor.
Onlar şeye giriyorlar abi. Mesela atıyorum sezon oluyor. Yılbaşı indirimi gibi şeyler oluyor. Sonra tekrar eski fiyatına çıkıyor.
Yani mesela bir de işte mesela Battlefield 3 biliyorsun. 4 çıktı diye ayağa düştü. Yani
evet,
5 dolarlara
bedava
düştü.
Verdiler.
Şey. Ama işte ya biz bu teknoseyirin ilk kurulduğu günlerdeki konularımızdı bunlar. Hani oyunları ucuz almanın yolu. Birazcık sabretmek.
O kadar. Abi Battlefield 4 demişken ona da 1 GB boyutunda bir patch geldi ama sorunları çözmüş gözükmüyor.
Evet.
Hala insanlar feryat ediyorlar.
Evet.
Server çöküşleri, möküşleri devam ediyormuş.
Ya ilerleme var diyorlar.
Yani
ama bana gelen yorumlarda ilerleme var. Eskiye göre çok daha iyi diyorlar ama hala tabii %100 bitti sorun diyen yok.
Hala beta.
Bitmeyecek mi zaten ya? Battlefield 3 bu kadar artık olgunlaştı. 2 sene oldu. Hala şimdi bir anket yap, memnun musunuz diye bir sürü şey var işte. O silah çok güçlü. Bu silah
ya, o başka bir şey abi.
Şey, habire şey. nerf ettiler bizim silahı, güçsüzleştirdiler. Ya da işte bilmem ne overpower oldu, çok güçlü oldu.
O içerikle ilgili bir sorun. Yani. Oysa oyun çökmesin de silahlar evet. dengesiz olsun, çözülür. Evet, şöyle bakıyorum. Anketim vardı benim yine. 1868 kişi oy kullandı. Android cihazınızda root işlemi yaptınız mıydı soru. Evet yaptım ve root gerektiren yazılım kullanıyorum diyen %32.
Hmm.
Hayır, garanti ve güvenlik konusunda güvenim yok diyen 21.
Tamam.
Hayır, bilgi sahibi olsam yapardım diyen 21. O da 21. Hayır, gerek duymuyorum diyen 20. Evet ama yapmasam da olurmuş diyen 6. Evet ama bilen birine yaptırdım diyen 0. %0. Yani 18 oy almış ama.
Güvenmiyor demek ki. Evet. İyi ya, boş ver. Kendi şeyi daha iyi. Kendi bilgini ya yapman daha iyi.
Yani çoğunluk net bir şekilde şey root olayına hayır demiş. Ama %32 yani. De çok şey değil yani, az bir rakam değil. Çünkü zaten bizim teknoseyircilerin arasında genelde bilgili kişiler çoğunlukta olduğu için onlar bu işe girişiyorlar.
Yaparlar evet, korkmazlar.
Onlar için sorun değil bunlar.
Evet. Ben de yaptım root.
Evet sen de yaptın değil mi?
Ben de yaptım. Custom firmware install ettim şeye. HTC.
Memnun musun?
Bana. Şimdi memnunum çünkü ben telefonu bozmuştum.
Ha, iyi yapmışsın.
Zaten kendi resmi firmware'i yüklenmiyordu ya da işte işletim sistemi yüklenmiyordu. Maximus diye bir isimle sürülmüş bir şey buldum.
Hı-hı.
Firmware buldum ya da işletim sistemi buldum. ROM buldum diyelim. ROM diyelim.
Hı-hı.
Onu kurdum işte, gerekli adımları attım, kurdum. Yani sonuçta telefon misler gibi çalışıyor.
İyi.
Ölü dirildi. Çünkü ölmüştü benim elimde. Benim klasik kurcalamalarımdan ötürü ölmüştü. Can vermişti. Fakat hatta ama hani benim de suçum yok. Şimdi bize gelen telefonların şöyle bir durumu var. Bize gelen telefonlar genelde çarşıda satılan telefonla aynı olmuyor.
Değil.
Prototip olabiliyor. İşte developer edition olabiliyor falan filan, test edition olabiliyor. Dolayısıyla mesela geçmişte de bizim HTC One'a güncelleme gelmedi dedi Özkan, bir sürü eleştiri geldi.
Evet.
Ama bizdekine gelmiyordu işte, çünkü bizdeki developer edition'dı. 4.1.2'de kalmıştı. Ben bunu şey güncelleyeceğim edeceğim derken buna şey de uymuyor. Hani HTC'nin normal yayınladığı firmware de uymuyor buna. ROM uymuyor. Developer Edition lazım falan filan. Ben bunu kurcalarken yapacağım edeceğim diye öldürdüm.
Yap.
Sonra dirilttim. Şimdi mister gibi çalışıyor. Ama işte böyle bir durum var. Hmm. Mesela bizim elimizdeki HTC telefonlarda şey olmaz. HTC'nin ayarlarında her telefonda var ya. Mesela HTC'nin ayarlarında da bir HTC'ye bildir seçeneği var.
Hmm.
Hani bilgi akta, anonim kullanım bilgisi falan. Onlar mesela kapatamazsın.
Hmm.
Çünkü yazı çıkar, bu test ürünüdür, bunda kapatılmaz diye.
Amaç o zaten.
İşte evet, amaç bilgi toplamak, şey toplamak, deneyim toplamak, veri toplamak kullanıcıların deneyimi hakkında. O yüzden işte bizim elimize geçen telefonlar çarşıdaki telefonla biri olmadığı için bize böyle şeyler gerekebiliyor. Bir yandan da mesela bu şey var hani İşte senin elinde HTC One var, o millet hani o HTC One vermişler size diyebiliyor ama şeyi bilmiyor. O telefonun aslında hani aksak bir telefon olduğunu bilmiyor. Aynı şey şunun için de geçerlidir hani. Artık gelmiyor. Zamanında Nvidia'dan, Ati'den ekran kartları gelirdi çok güzel.
Evet.
Gelirdi de çok az kişi bilir. O kartlar bir sene anca gider.
Anca gider.
Çünkü onlar prototiptir. Ati kendisi üretirdi mesela kartlarını Kanada'da.
Evet.
Kendi ufak atölye gibi bir şeyleri vardı onların sırf bu iş için. Hani retail kart üretmeyi bıraktıklarında bile hayatta tuttukları bir üretim bandı vardı. Bu prototipleri üretiyorlardı. Basına falan yolluyorlardı. Ama bu kartlar sıklıkla yani bir senede falan bozulur.
Kesinlikle.
Hani bir yandan o işte sana X1800 geldi, o zaman gelen kartlar bunlar. Hani sana X1800 geldi de ne kadar geldi? Ne kadar gidecek?
Biz hatta seninle o zamanlar şeyi konuşurduk, bunun içinde bir kill switch mi var? Yani 6 aydan geriye sayıyor.
Yani benim elimde şu anda bayağı bir en yükseği 47-70. bozuk ekran kartı var. Çoğu tozlu raflar malı olduğu için artık o bir seneye de kalmıyor. Çünkü kartları hemen istiyorlar bir haftada. Tabii. Kalanlar hep tozlu rafların kartları. Bozulsa da onlar daha çok sergi değeri tabii olduğu için kafaya takmıyorum. Ama basın örnekleri
hep sormuş.
Sözün özü basın örnekleri raftan indirilip genelde verilen örnekler değildir.
Evet.
O yüzden de beklenildiği gibi olmayabilir.
Bu arada biz bu haftadan itibaren TeknoSeyir'de sektörel haberler diye bir şey açtık. Oraya basın bültenlerini kopyalı yapıştır yapıyoruz.
Evet.
Bunun amacı şu, iki amacı var. Hani TeknoSeyir'de yazılı içerik yok. Biraz Google'da çıksın, daha fazla gözükelim.
Evet.
Ama esas amacı şu, ajanslar, mesela TeknoSeyir'de biz adamın ürününü süper detaylı incelemişiz. Yani dünyada böyle inceleme yok diyelim. Adamın bundan haberi olmuyor.
Olmuyor.
Çünkü medya takip ajanslarıyla çalışıyorlar. Onlar da videoları, bunları televizyon yayını gibi bazıları sayıyormuş. Üye değilsen görmüyorsun. Göndermiyorlar çıkan içeriği. Çünkü onlar da şey kullanıyor. Böyle Google gibi robot kullanıyorlar. Kelimeleri aratıyor. İşte burada çıktık, hemen raporluyor. Şimdi ben videoda, işte biz burada podcast'te adamın markasının adını geçiriyoruz ama o onun ruhu duymuyor. Ya bu adam neden bahsediyor acaba, hani iyi mi kötü mü? Yok, hiç yok. Biz yokuz, evet. Onun için böyle bir podcast yayını yok. İşte bülteni kullandığın zaman adam kendi bülteninin yayınlandığı yayınları görmeye başlıyor. Aa diyor, benim haberim çıkmış burada. Bu iyi bir şey yani bizim açımızdan. Çünkü hatırlanman gerektiği yerde hatırlanmıyorsun öteki türlü. Çünkü evet, yaptığın içerikten haberleri yok. Senden dolayısıyla haberleri yok. Sen şey kaçırabilirsin. Hani basın daveti kaçırabilirsin bu yüzden. Çünkü seni tanımıyor. Çünkü şeyler sürekli değişiyor, firmalardaki kontaklar. Dolayısıyla bunu başlattık. Şaşırmasınlar. Hani TeknoSeyir'de yazılı içeriğin ne anlamı evet var diye. Bu da böyle.
Aynen öyle.
Devam edeceğiz oradan. Hani hiç ne işe yarar? Yeni çıkan ürünlerin haberlerini falan küt diye görürler. Bültende evet fiyat miyat da yazıyor. Onlardan da haberdar olurlar. Her hafta, çünkü birkaç bülten girilecek böyle. Haberler böyle Levent abi.
Evet. Evet Murat.
Önümüzdeki hafta telefon incelemeleri devam edecek. Onu da söyleyeyim. Daha bitmediler.
Çok telefon çıkıyor. Yapacak bir şey yok.
Evet. Geliyorlar. Gelme mi diyeceğiz yani?
Çok telefon çıkıyor. Yani gelmesine şükretmek lazım. Gelmiyordu. Şey değil oluyordu. Aa bak, gelmiyor mermiyor oluyordu. Gelirken de şikayet etmeyelim artık.
Evet. Biz etmiyoruz
hani,
zaten.
Hani yer vereceğiz. Birer birer.
Evet. O zaman Levent abi, bizden bu kadar bu haftalık. Haftaya diyelim. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere diyelim.
TeknoSeyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.